Ayrım 14.
Churchill sorunu ortaya atınca Stalin de ister istemez Çanakkale Boğazı'nın rejimi hakkında soru sormuştur. Stalin, İngiltere'nin artık bir itirazı olmadığına göre bu rejimi biraz gevşetmek hiç de fena olmaz demiştir. Churchill buna da peki diyerek Boğazlar rejimini değiştirmeye, Türkiye'yi savaşa katılmaya zorlayarak kalkışmasını istemiştir. Stalin bu kez aceleye gerek yok cevabını verip bu sorunu yalnız genel deyimler içinde tartışmakla ilgilendiğini belirtmiştir. Churchill, Rus gemilerini bütün denizlerde görmeyi hepsinin umut ettiklerini de söylemiştir. Stalin ise Lord Curzon'un daha başka fikirleri vardı diye hatırlatmıştır. Bu Lord Curzon, İsmet Paşa ile Lozan'da tartışan ve ona bir gün bu aldıklarını geri vereceksin diyen İngiliz diplomatıdır. Ve Lozan unutmamış ki Boğazlar sorunu Tahran'da tartışılırken Churchill'ın önerisine karşı Stalin aceleye gerek yok, Lord Curzon'un başka fikirleri var der. Montreal Anlaşması üzerindeki tartışmada Türkiye önce yalnız bırakılır. Notalar gelir gider. 8 Ağustos 1946 tarihli Sovyet notasına karşı. Montreal Anlaşması'nın Türkiye ile Sovyetler arasında değil, anlaşmanın tarafı olan devletlerin de hazır olacağı bir konferansta ele alınabileceğine ilişkin Türkiye görüşü, Erkin'e göre Anglo-Amerikanlarca da desteklenir. Feridun Cemal Erkin bunu Potsdam'a karşı bir değişiklik olarak yorumlarsa da üçlü karardan sonra Anglo-Amerikanlardaki bu değişiklik Türkiye'den özellikle Sovyetler Birliği'ni ilgilendiren bir karara yalnız başına karşı koyma sorumluluğunu üzerine almasını istemek anlamına geliyordu der. Sovyetler karşısında yalnız bırakılışımız ve sonunda Truman doktrinine sığınışımız bir oyun muydu diyoruz. Hele Stalin'in Lord Curzon'un daha başka fikirleri var yanıtını okuduktan sonra. Sovyet tehdidine karşı destek isteğimiz ABD'de işe karışmak istemez. Ama Büyükelçiliği kanalı ile şu bildirim yapar. Bildirimde Türk milletinin gösterdiği cesaret ve azmin hayranlıkla izlendiği, ABD'nin Birleşmiş Milletler yasasını çiğnenmeyeceğine izin vermeyeceği belirtilir. Avcıoğlu der ki, o günlerde Türkiye hakkında asıl söz sahibi İngiltere'dir. Türk Dışişleri Bakanlığı 1939 İngiliz İttifakı'nı tazeleme yolunda çaba gösterir. Bu çabalardan sonuç alınmaz. İnönü, Saraçoğlu ve Erkin arasında bir toplantı yapılır. Bu toplantıda Erkin'in Türkiye ancak kaderini Amerika ve Büyük Britanya'ya bağlamak yoluyla esenliğe kavuşabilir önerisi onaylanır. Evet, bu toplantı Cumhurbaşkanı Velozla'nın başdelegesi İsmet Paşa'nın başkanlığında yapılmıştır. Ve Türkiye esenliğe çıkmak için kaderini İngiltere ve Amerika'ya bağlamayı kabul eder. Bu tarihsel bir yanılgıdır ve Lord Curzon'un 1923'te Lozan'da söylediklerinin gerçekleşmesidir. Lord Curzon, İsmet Paşa'nın kapitülasyonlar konusundaki direnişini kıramayınca der ki, aylardan beri müzakere ediyoruz, arzu ettiklerimizin hiçbirini alamıyoruz, vermiyorsunuz, anlayış göstermiyorsunuz. Memnun değiliz sizden ama ne reddederseniz cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır, yarın geleceksiniz. O zaman bu cebimize koyduklarımızdan her birini birer birer çıkarıp size vereceğiz. İsmet Paşa'nın yanıtı şudur. Biz bunları behamal alacağız. Biz bunları alalım. Siz şimdi verin, sonra gelirsek istediğinizi yapın. Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, 1. Cilt, sayfa 235-236. Evet, emperyalizm 1947 anlaşmasıyla Lord Curzon'un dediğini yapıyordu. İnönü emperyalizme sığınarak İsmet Paşa'nın aldıklarını geri veriyordu. Bu elbet tarihsel bir yanılgıydı ve İsmet Paşa bu yanılgının 1964 yılında ayırdığını ancak varacak, yanılmışım demektir diyecektir. Tarih bilinci yanılgıya izin vermemeliydi. Lozan Anlaşması'ndan sonra New Conventional gazetesinde yer alan şu satırlardaki yargının gerçekleştirildiğini görmemeliydik. Gerçekte Türkiye teorik bakımdan bağımsız bir hükümet oldu. Lakin bu ticaret ve sanatta kabiliyetsiz ve sermayeden yoksun halkı bilenlerce malumdur ki bu bağımsızlığın ömrü pek kısa olacak ve eski durumu bir başkası üzerine alacaktır. Türkiye'yi kim koruyacak? Peki ABD Türkiye'yi koruyacak mıydı? Kime karşı nasıl koruyacaktı? Avcıoğlu, dış politika öğretim üyesi ve yazar Prof. Ahmet Şükrü Esmer'den aktardığı görüşlere ve Prof. Nihat Erim ile Kim Philby'nin anılarına dayanarak der ki, ABD bizi ne Sovyet tehdidine karşı korudu ne de koruyacaktı. Avcıoğlu'na göre ABD Dışişleri Bakanı Brinson anılarında 1946 sonbaharında ABD'nin Türkiye'ye askeri yardım yapamayacağı ancak az da olsa ekonomik yardım yapabileceği yazılıdır. Anlaşılan o ki Türkiye Stalin'e baş başa bırakılmıştır. Amerika'nın gerçekten yardıma gelemeyeceğinin başka tanıkları da var. Prof. Nihat Erim, San Francisco'daki Türk delegasyonu arasında bir görevlidir. Mototov'un Haziran 1945'teki istekleri üzerine ABD ve İngiltere'nin tutumuyla ilgili değerlendirmesi Prof. Ahmet Şükrü Esmer'in aşağıdaki görüşlerine koşuttur. Bizi kimin elinden nasıl kurtardılar? Rus baskısı ağırdı. Fakat savaşa varacaksa bu noktayı 1945 ve 1946 yıllarında varılabilirdi. Ondan sonra durum değişti. Rusya işgali altında bulunan İran'dan bile 1946'da askerlerini geri çekmek zorunluluğunda kaldı. Rusya'nın Türklerden isteklerini silah kuvvetiyle almayı tasarladığına dair herhangi bir kanıt yoktur. Eğer Rusya baskısını savaşa kadar götürseydi, Türkiye yalnız başına da savaşı kabul edecekti. Ve 1945'teki tutumlarına bakılacak olursa ne müttefiki İngiltere ne de şimdi kurtarıcılığı ile övünen Amerika yardıma koşmayacaktı. Amerika'nın ve İngiltere'nin Türkiye'yi en güç günlerde Stalin'le baş başa bıraktıklarının bir başka tanığı Prof. Nihat Erim'dir. Prof. Erim, San Francisco konferansındayken edindiği konuya ilişkin izlenim ve gözlemlerini Yön dergisine yazdığı Türkiye'nin dış politika sorunları başlıklı anılarında şöyle anlatır. Türkiye derhal ABD'ye başvurdu ve dedi ki, Stalin'in isteklerine hayır diyeceğim, buna yardım edebilir misiniz? Hasan Saka başkanlığındaki kurulda ben de vardım. Amerika bize savaştan yorgun çıktık. Herkes terhis edilmek istiyor. 10 bin mili aşıp size yardım olanaksız. Ruslarla anlaşın dedi. Dönüşte Londra'ya uğradık. Dışişleri Bakanı Eden ile görüştük. Ondan da aynı cevabı aldık. Eden neredeyse birliklerimizle isyan çıkacak. Anlaşın diyordu. O tarihlerde Harriman Moskova'da büyükelçiydi. Ankara'da kendisi anlattı. Batılı diplomatlar toplanıp sabaha kadar Rus ordularının sınırı aşmasını beklemişler. Yine o günlerde İngiliz Entelijans Servisi'nin önde gelen kişilerinden olan Kim Philby anılarında değil, 1945-1947 arasında Türkiye'yi Sovyet tehdidinden korumak, Truman doktrininden sonra bile Türkiye'nin korunmasının düşünülmediğini, bir Sovyet işgali olursa gerilla savaşı hazırlığı yapıldığını yazar ve der ki, Anglo-Amerikan planının böyle bir savaş patlar patlamaz, Türkiye'yi kendi kaderine terk etmek olduğu, Türklere açıklanamazdı. Kesin olarak inanılıyordu ki, Türkler bu planlar hakkında en küçük bir kuşku duyarlarsa, Batı'ya karşı güvenleri kalmayacaktır. Bu değerlendirmeler, Türkiye'nin Sovyet tehdidi karşısında kaderiyle baş başa bırakıldığını gösterir ve Türkiye Cumhuriyeti 1947 yılının 22 Mayıs'ında kabul edilen Kongre Kanunu kapsamına, 5123 sayılı yasa ile yürürlüğe giren yardım anlaşması ile girer. Lord Curzon haklı çıkmıştır. Türkiye emperyalizmin tuzağındadır artık. Ve elbet New Conventional'daki bu bağımsızlık pek kısa olacak ve eski durumu bir başkası üzerine alacaktır kehaneti gerçekleşmiştir. Bu kanunun giriş bölümünün bizim ulusal kimliğimiz ile bağdaşmayan bir anlatım taşıdığını yukarıda görmüştük. Şimdi bu yasanın uygulaması olan 12 Temmuz 1947 anlaşmasının giriş bölümünü okuyalım. Ve bu teslimiyet belgesini tarihin yargısına bırakalım. Türkiye hükümeti Türkiye'nin hürriyetini ve bağımsızlığını korumak için ihtiyacı olan güvenlik kuvvetinin takviyesini temin ve aynı zamanda ekonomisinin istikrarını muhafazaya devam maksadıyla Birleşik Devletler Hükümeti'nin yardımını istediğinden ve Birleşik Devletler Kongresi 22 Mayıs 1947'de tasdik edilen kanun ile Birleşik Devletler Başkanı'na Türkiye'ye her iki memleketin egemen bağımsızlığına ve güvenliğine uygun şartlar dairesinde böyle yardımda bulunmak yetkisini verdiğinden. Yardımın ABD'nin çıkarlarına uygun olduğu sürece yapılacağı da anlaşmayla kabul edilmiştir. Bu anlaşmayı imzalarken Amasya protokolündeki şu hikayeyi de mi unuttuğumuzu söylemeliyiz bilemiyorum. Ülkemizin dört yanı emperyalizmin işgali altında Mustafa Kemal'in deyimiyle bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ortuları dağıtılmış olduğu bir günde bile Amasya'dan bütün dünyaya şöyle sesleniyorduk. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya protokolü ile dünyayı böyle haykıran bir ulusun tam bağımsız bir cumhuriyet kurduktan sonra emperyalizme sığınması tarihin yargısında aklanamayacaktır sanırım. Türkiye'nin özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak için umutlarını ABD yardımına bağlayanlara Amasya protokolünün bu tarihsel uyarısını anımsatıyoruz. Sivas Kongresi'nde bu tezle yani mandacıların güdümcülerin teziyle Amasya protokolündeki ilkeyi savunanların tezi çarpıştı. Güdümcüler yenildi ve gerçekten emperyalizme karşı ulusal bağımsızlığımız ulusun azim ve kararı ile kurtarıldı. Mustafa Kemal ve ABD generali Sivas Kongresi'nde güdümcülerin yenilgisi üzerine Amerikan hükümetinin temsilcisi olarak Doğu illerimizde incelemeler yapan General Harbour Mustafa Kemal ile konuşur. General Harbour'ın sorusu ve Mustafa Kemal'in yanıtı bugüne de ışık tutması yönünden çok ilginçtir. General Harbour Mustafa Kemal'e sorar. Ulusça düşünülebilen her türlü girişim ve özveride bulunduktan sonra da başarı elde edilmezse ne yapacaksın? Mustafa Kemal'in yanıtı şudur. Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak için düşünülebilen girişim ve özveriyi yaptıktan sonra mutlaka başarır. Ya başaramazsa demek o ulusu ölmüş saymak demektir. Öyleyse ulus yaşadıkça ve özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz. Bugün tam bağımsızlık yoktur. Karşılıklı bağımlılık vardır. ABD bir dünya devletidir. Ona entegre olmalıyız. Bizimle kurmak istediği stratejik işbirliğine hayır dememeliyiz diyen yetkisizlere ve umutlarını ABD yardımına bağlayanlara Mustafa Kemal'in General Harbour'a verdiği yanıtı anımsatıyoruz. Bilmem ki, emperyalizme entegre olmuş beyinler bu sözlerin anlamını kavrayabilir mi? Çünkü bunun için tarih bilinci ve sağlıklı bir kişilik gerekir. Ne yazık ki Türkiye'nin son yarım yüzyılı, olayları tarih bilinciyle eğilen kişiliklerin ezildiği ya da yok edildiği yıllardır. Mustafa Kemal ile General Harbour Sivas'ta konuşurlar. O sırada Mustafa Kemal, ulusal direnişi örgütlemektedir. Ülkede yer yer ulusal boyuta ulaşacak direnişçiler vardır. Hem emperyalizm hem de onun denetimindeki İstanbul hükümeti bu direnişlere karşıdır ve General Harbour emperyalizm adına bu direnişi ulusal bir davaya dönüştürecek, Silke askeriden tecrit edilmiş, askerlikten ayrılmış ferdi millet, ulusun bir bireyi olmuş Mustafa Kemal ile konuşur. Mustafa Kemal General Harbour'ı etkilemiştir. Bu sözlerin söylendiği günlerdeki Türkiye ile 1945'lerden sonraki Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri düşünerek 1947 anlaşmasını tarih değerlendirecektir diyoruz. Bugün şöyle geriye baktığımızda 1947'den bu yana geçen süreç Mustafa Kemal'i haklı çıkarmıştır. Ulusal siyasamızın ilkelerini kendimiz saptamadıkça Kıbrıs sorununun çözümü de bu anlaşma dışında kalamaz. Çünkü Kıbrıs sorununu Orta Doğu siyasasından soyutlayarak düşünmek nasıl olanak dışı ise Kıbrıs'ın ABD emperyalizmi için önemini görmemek de o kadar yanlıştır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti başka bir anlaşma ile hak sahibi olsa bile Kıbrıs ancak ABD'nin izniyle çıkabilir söylemi ABD hükümetinin Kıbrıs siyasasını çizmektedir. Bu siyasanın ilkelerini aslında biz yıllarca önce kabul etmiş bulunmaktayız. Bu nedenle Johnson'ın "Sen benim iznim olmadan benim verdiğim silah, araç ve gereçleri kullanamazsın" uyarısını bu uyarının bizim yanılgımıza dayandığını bilmeden eleştirmek gerçeği görmemektir. Biz 1947 anlaşması ile bunun dayanağını kendimiz vermişizdir. Yardımın ana ilkelerini saptayan Kongre yasasına göre ABD yardımla birlikte yardım alan ülkelerin iç ve dış siyasaları ve ekonomileri üzerinde tam bir denetim kurmuştur. Truman doktrini ile ilgili 12 Temmuz 1947 anlaşmasının ilgili maddeleri incelendiğinde nasıl bir tuzağa düşürüldüğümüz daha iyi anlaşılır. Örneğin madde 2, Türkiye hükümeti yapılan yardımı tahsis edilmiş bulunduğu gayeler uğrunda kullanacaktır. Sorumluluklarının icrası sırasında görevini serbestçe yapabilmesini mümkün kılmak için bu hükümet misyon şefine ve temsilcilerine yapılan yardımın kullanılışı ve işleyişi hakkında rapor, malumat ve müşahede şeklinde isteyebileceği her türlü kolaylık ve yardımı sağlayacaktır. Bu hüküm Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD yardım misyonu şefince denetlenmesi anlamına değin türlü biçimde yorumlanabilir. Madde 3. Türkiye Hükümeti ile Birleşik Devletler Hükümeti, Türk ve Birleşik Devletler Milletleri'ne bu anlaşma gereğince yapılan yardım hususunda tam bilgi temini için işbirliği yapacaklardır. Bu maksatla ve iki memleketin güvenliği ile kabili telif olduğu nispetti. 1. Birleşik Devletler basın ve radyo temsilcilerine bu yardımın kullanılışını serbestçe müşahede etmelerini ve bu müşahedelerini tam olarak bildirmelerini müsaade edilecektir. Ve 2. Türkiye Hükümeti bu yardımın amacı, kaynağı, mahiyeti, genişliği, miktarı ve işleyişi hakkında Türkiye'de tam ve devamlı yayın yapacaktır. ABD emperyalizminin propagandasını yapma zorunluluğu bu hükümle yüklenilmiştir. Bu hüküm öte yandan 5123 sayılı yasanın da hükmüdür. Yani TBMM, ABD'nin propagandasını yapmayı yasa ile kabul etmiştir. Bu anlaşmayı okuduktan sonra yalnız Johnson değil, Lord Curzon da haklı çıkmıştır demek çok acı veriyor insanı. Ama bu çıkmazdan kurtulmak için de o acıyı ta yüreğimizde duymak gerekmiyor mu? Bölüm 5. Sözleşmelerin tuzağında ya da bağımsızlıktan bağımlılığa. 1. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmak ve korumaktır. İktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 1. Tam bağımsızlık elbette siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun olması demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Söylev sayfa 431. 2. Bugün tarihsel ve çok büyük bir mücadele karşısında bulunmaktayız. Sözünü edeceğim Avrupa, kendisiyle ilişkisi olan ülkeleri, kendi sermayesiyle tutsaklığına alan kapitalist Avrupa'dır. Avrupa sermayesi Türkiye'nin yüreğini kendi avucuna almıştır. Osmanlı Devleti yaptığı her ileri atılımda bu pençenin baskısını duymaktadır. Bu gerçeği olaylarla kanıtlayacağım. Bu satırları yazdığım sırada Avrupa finans çevreleri Osmanlılara yeni borçlar vererek onları bir kez daha kıskıvrak yakalama çabası içindedir. Parvus Efendi, Türkiye'nin mali tutsaklığı sayfa 232-236. 3. Türkler çok gururludur. Devamlı ithalatta bulunuyorlar ve bir türlü o kahrolası gelişme programlarından vazgeçmiyorlar. Türkleri satın alabilmek için Dünya Bankası Ergenekon'a. MC hükümetinin Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon seçimlerde 1977 seçimleridir. Seçimlere kadar Türkiye'ye günlük uygulamada bulunulacağını, ancak bunun için de gerekli koşulun Türkiye'nin politikasından vazgeçerek kemerleri sıkmaya yönelmesi olduğu bildirilmiştir. Sözleşmelerin tuzağında. Anlaşma Timurlen kadar hunhar, müthiş İvan kadar sefi ve kafatasları piramidi üstüne oturan Cengiz Han kadar kepaze olan bir diktatörün zekice yürüttüğü politikasının bir toplamıdır. Bu canavar savaştan bıkmış bir dünyayı bütün uygar uluslara onursuzluk getiren bir diplomatik anlaşma kabul ettirmiştir. Buna her yerde Türk zaferi dediler ve eski dünya parlamentolarını bunu kabul ikna ettikten sonra büyük sermaye grupları soğukkanlı ticaret erbabı ve giderek güya bazı din temsilcileri bile Türkiye'yi uygar uluslar masasında uluslararası bir konuk durumuna yücelterek Amerika'yı yüksek ülkelerinden uzaklaştırmada birleştiler. Prof. Dr. T. Atöv, Amerika, NATO ve Türkiye, sayfa 172. Bu sözler 18 Ocak 1927'de ABD Temsilciler Meclisi'nde söyleniyordu. Konuşan temsilci Abshaw idi. Konuşmanın konusu olan kişi, emperyalizme açtığı savaşın utkusu üzerine bağımsız bir cumhuriyet kuran Gazi Mustafa Kemal'di. Söz edilen anlaşma da o utkunun onaylandığı Lozan Anlaşması'ydı. Suçumuz ise kapitülasyonların kaldırılması konusundaki direnmemizdi. ABD Lozan'da temsil edilmedi, ancak gözlemci yolladı. Bu yolla kapitüler haklarının korunmasını sağlamış çabaları sonuç vermedi. Ve bu nedenle de ABD Lozan'ı bir türlü içine sindiremedi. İşte yukarıya aktardığımız sözler ABD kamuoyunun tepkisini yansıtır. Senatör King de 17 Şubat 1927'de kapitülasyonların kaldırılması öteki anlaşmaların çiğnenmesidir der ve konuşmasını şöyle sürdürür. Türkler cahil, fanatik ve nefret dolu insanlardır. Ama gerçekte sergilenen Amerika'nın ulusal kurtuluş savaşlarına karşı bakışıdır. ABD Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiye de çok sonraları geçmiştir. Uzun süre ve inatla Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımı içine sindiremediğini uluslararası platformlarda yinelemiştir. Ve ilk ilişki geçici bir anlaşmayla başlatılmıştır. Bu anlaşmanın tarihi 17 Şubat 1927'dir. İşte Senatör King bu anlaşmayı bile içine sindiremeyişini tepkisiyle söylüyor olmalıydı o sözleri. Bilimsel çevrelerde de Türkiye'ye karşı örgütlü tepkiler vardı. Harvard Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi profesörlerinden Albert Hart, Türklerin Avrupa'da ve uygar uluslar çevresinde yeri olmadığını yazıyor. Senatörleri ve hükümet yetkililerine gönderilen 107 imzalı bir ortak bildiriyle Kemalist rejimin mutlaka çökeceği ve milliyetçi Türk hükümetinin hedeflerine asla varamayacağı ileri sürülüyordu. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler değerlendirilirken bu ilk yılların tartışmaları asla göz ardı edilmemelidir. Bu ilişkinin altyapısı bilinmeden bugününe ve geleceğine doğru tanı konulamaz. Çünkü ne sosyal ve ne de siyasal ilişkiler onlara yön veren etkenlerden soyutlanamazlar. Bu satırların yazıldığı sırada 12 Eylül sisteminin koruyucusu Özal'ın cenaze töreni yapılıyordu. 21 Nisan günü saat 10.57'de TRT adına töreni anlatan Spiker Mehmet Alkaş'ın şu sözlerini içim burkularak dinledim. Spiker, Amerikan Cumhurbaşkanı Clinton'ın başsağlığı mesajını veriyordu. Clinton, Amerika'nın büyük müttefiki Cumhurbaşkanı Özal'ın kaybından duyduğu üzüntüyü yansıtmıştı. Dikkat edelim, Amerika'nın müttefiki Türkiye Cumhuriyeti değil, Özal'mış. Bu Amerika bundan 70 yıl önce Mustafa Kemal'e ve genç cumhuriyete saldıran Amerika'dır. Ve bu sözler CIA'in Turgut Özal'a bakışının da bir başka biçimde anlatımı değil midir? CIA'in biyografik istihbarat raporunda gelmiş geçmiş en Amerikan yanlısı Türk lideri denilmiyor muydu? Ne yazık ki Amerika bu en Amerikan yanlısı Türk liderinin cenaze törenini büyük müttefike yakışır düzeyde resmi bir kurul bile yollamadı. Amerika'nın bu tavrı yalnız Özal için değil bizim için de düşündürücü olmalıdır. Geçmişte en Amerikan yanlısı başka liderlere ne yapmışsa ABD bu kez de onu yapmıştır. Bir Cao Ki, bir İran Şahı, bir Marcos nasıl bir sonuçla karşılaşmışsa Özal için de öyle olmuş anlaşılan. Emperyalizm insanları kullanmasını sever ve gerçek şudur ki işi bitenler gözden düşer. Bu olaydan alınması gereken çok önemli dersler olduğu göz ardı edilmemelidir. Clinton'ın sözleri ABD'nin bize bakışını da yansıtıyor. Bize düşen görev bu bakışı değiştirmenin yollarını açmaktır. Ama nasıl?